Ayrım 15, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 175. Kıvılcım, sevap servetsizdir. Abbas işbaşı yapmalarına 3 gün kala Hurşitgil'e geldi. Kafası dumanlı, içi inilti ve çığlıklarla doluydu. Evin kapısını 4 yıl önce kasap tarlada feci şekilde ölen 23 madencinin kanlı cesetlerini hayal ederek açtı. Cinayet işlemiş saralı bir adam gibi ev halkını şöyle bir süzdü. Ayaklarının sürtünen kediyi eğilip kucağına aldı. Sesini kısarak, "Kandilinin çamlık ocağında grizu patlaması olmuş," diye mırıldandı. "Çok sayıda amelenin öldüğünü söylüyorlar." "Ya gördü mü?" diye ayağa fırladı Cemal. "Dediğim çıktı. Dün mükellefiyet takip müdürlüğünde çalışan İskender'e dedim. Etmeyin eylemeyin. Bu ocaklar bu çalışma hızına dayanmaz." Güldü bana. "Adamlar bu hız yetmezmiş gibi hükümete sunmak için yeni bir seferberlik planı hazırlamışlar. 20'şer binlik 3 adet askerlik tecil neferlerini ocaklara sokacaklar. Buna göre 1. ve 2. listedeki neferler çalışırken 3. listedekiler dinlenecekler. Yapmayın, bu hız bela getirir," dedim, "ama kim dinler beni?" Abbas kediyi usulca yere bıraktı. Yaşlı Cemal'in çenesine düşmeden Hurşit'i alıp evden çıktı. İkinci makasa doğru yürürlerken haberi Nafiye'den duyduğunu, kendisini de Hurşit'i alıp getirmesi için Nafiye'nin gönderdiğini söyledi. Boş olduğuna ve boşluk yarattığına inandığı hiçbir soruyu cevaplamadı. Yalnızca ölenler arasında Nafiye'nin eniştesi Alaaddin'in de bulunduğunu, Nafiye'nin ısrarından dolayı kaza yerine birlikte gideceklerini belirtmekle yetindi. Hurşit tüm bu planları Nafiye'nin yüreğinde yer edinmiş olmasına bağlayarak sevindi. Abbas'ın bu işteki aracılığını da çocukluk yıllarına dayanan dayanışma ruhunu hayal edince anladı. Nafiye'ye uğradılar önce. Kapıyı kocaman gülücüğüyle kıvırcık saçlı Gülfem açtı. Abbas'a bakmaktan Hurşit'i fark edemedi. Gülfem'in başının üzerinden evini içini süzerken arkadan yaklaşan ayak seslerini duydu Hurşit. Döndü, kazayı komşusuna haber vermekten gelen Nafiye ile göz göze geldi. Duyduğu acıları bir anda unuttu kadın. Hurşit'in sağ elini avuçlarının arasına alıp sımsıkı tuttu. İçinde günlerdir kaynayan, davranışlarına ruh ve incelik üfleyen duygulardan birkaçını hemen oracıkla fısıldamak geldi içinden. Abbas'ın ve Gülfem'in gizlenmiş muzip bakışlarını hissedince vazgeçti. Hurşit'in elini bıraktı. "Haberi duyan gitti. Bizim de hemen gitmemiz lazım," dedi. Merak dolu sorular ve kısa cevaplarla birlikte daracık sokak yoluna girdiler. Olur olmaz yerlerde gülmemesi için Gülfem'i uyardılar. CHP Soğuk Su Semt Ocağı'nın önünde Abbas'ın arkadaşı Toz Hasan'a ait bir at arabasına binip Kandilli'ye gittiler. Çamlık Ocağı'na yaklaştıklarında Bayat, Terziköy, Gökçeler, Keşkek gibi civar köylerden gelen bir yığın kadın ve erkekle karşılaştılar. Acının çığlığa, inlemeye ve ağıta dönüştüğü olağanüstü bir durum vardı. Arabadan inip kalabalığa karıştılar. Gülfem ölüleri ve civar köylerden gelen delileri görmek istemediği için Toz Hasan'la birlikte arabada kaldı. Kalabalığın bir bölümü ocaktan çıkarılıp yan yana yatırılan ölülerin başucunda, bir bölümü de grizudan hafif yaralarla kurtulup olayı döne döne anlatan madencilerin çevresinde kümelenmişti. Genel Müdür İhsan Soyak'ın bizzat atamasıyla ikişer kişilik postalar halinde kurtarma ekiplerinin başına geçen görevlilerin sesleri duyuluyordu arada bir. Üst üste yığılmış maden direkleri ile Genel Müdür'ün 1934 model Berlin tipi Citroen markalı makam arabası arasındaki çamurlu sahada bir manga jandarma bekliyordu. Ocaktan çıkarılan ölüler ocak mühendisi Tevfik Ay Yıldız'ın başında bulunduğu ekibe teslim ediliyordu. Kurtarma işi Soyağ'ın koyduğu şaşmaz disiplin çerçevesinde titizlikle sürüyordu ve ölü sayısı 40'ı geçmişti. Nafiye bacısı Zühre ile Zühre'nin kaynanası Ümmü kadını cesetlerin başucunda gördü. Gözyaşlarını eşarbının ucuyla silen Zühre ablasına sarılırken kendi dertlerine ağlıyormuşçasına hüngür dedi. Nafiye, Hurşit ve Abbas sırayla eğilip Ümmü kadının elini öptüler. "Alaaddin'den bir haber var mı Ümmü ana?" Kadın Nafiye'yi duymadı bile. Yüzüne erkeksi bir hava veren kambur burnunu kaşıyor, fark etme ve ağlama kudretini yitirmişçesine bakınıyordu. Eğildi yüzünün ve boynunun rengi ot göynüğüne kesen kazmacı cesedine bir daha baktı. Sonuç alamamanın çaresizliğiyle doğruldu. Mısır tarlalarında keten lifleri ve elpek bezi üretiminde tükenen 80'lik ömrüne doğru çekildi. Avuçlarına gömdü, yiv yiv buruşan sararmış benzini. Ağlayan kadınları dinledi, ellerinin kendiliğinden çekildiğini hissetti. Acının mecalsiz kıldığı göz kapaklarını hafif araladı, dumanlı mor ışıltılarla Nafiye'yi kesti. ''Ben zayıf bir kadınım kızım.'' diye mırıldandı. ''Bu cesetler pare pare olmuş. Zühre'ye yardım edin de oğlumu bulun bana. Ben ne ettim? Allah bana bugünü niye gösterdi? Keşke duvağıma doymasaydım, doğurmasaydım da bugünleri görmeseydim.'' Nafiye koca karının duyum ve kavram zenginliğini açığa vuran metanetli bakışları karşısında canlandı, özgüvenle doldu. ''Sen merak etme, bu işi bana bırak, yorgunsun git şu ağacın altında otur.'' Muska ile cinlerin boğulacağına inanmayan Hibetullah Hoca, ümmü kadının tam karşısında Şazimet kadını dinlerken beddualar ediyor, cesedin yeğenine ait olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Tanıyamayınca bakışlarını cesedin serçe parmağı ile orta parmağı arasındaki kanlı boşlukta yoğunlaştırdı. Bu garibin bütün parmakları sağlam ama bir tek öksüz parmağı kopmuş. Ayakları da kopmuş dedi hocanın yanında duran Ömer dede. Kafa çanağı ezilmiş. Bin yıl sakalımdan yedilseydim de bu acıları görmeseydim. Sebebin gözü kör olsun diye çıkıştı Şazimet ana. Hoca sesini hafif kısarak, tövbelerini tehir eden insanları baş yaparlarsa sonumuz böyle olur dedi. Ocaktan çıkarılıp getirilen her yeni ölü cesetlerin çevresinde biriken kalabalığı dalgalandırıyor, yorum ve ağlayışları çoğaltıyordu. Ümmü kadın titreyen eliyle Nafiye'yi kolundan tuttu, hafiften kendi acılarına doğru çekerek, ''Sen becerikli bir kadınsın kızım.'' dedi. Kaçamak ve hasmane bir bakışla gelinini kesti. ''Bacına benzemezsin. Cesetlere iyi bak, sen oğlumu iyi tanırsın. Çenesinde güzel püskürtme bir ben var. Kehribar tesbihinin daha nesi kadardır. Parmağında gümüşten kaşlı bir yüzük var. Göbeği çukur değil, uzun kesilmiş. Limon başına benzer. Düz tabandır.'' Bacısının zoruna gideceği endişesiyle ''Tamam Ümmü ana'' dedi. ''Alaaddin tanımadığımız insan değil. Zühre benden daha iyi tanır, kocasıdır. Buradaysa buluruz. İnşallah ölülerin arasında o yoktur.'' Nafiye ölüleri tek tek gözden geçirmek için Hurşit'i, Zühre'yi ve Abbas'ı yanına alarak ceset katırının başına geldi. Baştaki ölünün yüzü ve elbiseleri yanmıştı. Alnı kaşlarının arasına denk gelecek şekilde dikine ve derin bir yarayla ikiye bölünmüştü. Sol gözünün aksine sağ gözü sapasağlamdı ve yuvasından dışarı çıkmış cam bir bilye gibi parlıyordu. Gözün şimdiye kadar vicdan sahibi bir parmak tarafından kapatılmamış olmasına kızan Şaziye ana eğildi, işaret parmağının ucuyla kapağı aşağı indirdi. Durumu izleyenler göz kapaklarını aynı anda aşağı indirdiler. Moloz tepeciklerinde kömür toplarken kazayı duyup gelen göğsü içine doğru tıkık hafif kambur bir kadın, ''Benim adıma, boşuna hadiye dememişler.'' dedi. ''Ben bu adamı tanırdım. Bura insanı değildi. Düzeni, itikadı zayıf, kimsesiz, fukara bir adamdı. Bizim köyde lambacı Hilmi'nin dul kızı Naime vardı. Onu istemeye geldi. Vermediler. Keşke verselerdi. Hiç değilse ölüsüne sahip çıkan bir karısı olurdu.'' Nafiye kendisini cesedin yerinde hissetti birden. Korku, kuşku ve çağrışım anaforlarıyla süzdü cesedi. Yüzün ve hemen ardından da gövdenin Hurşit'e dönüştüğü sanısına kapılınca gözlerini yumdu. Güç almak için Hurşit'in sağ eline dokundu sezdirmeden. Göz göze geldiler. İkinci cesede çevirdiler bakışlarını. ''Boşuna bakmayın, bunlardan hiçbiri Alaaddin değil.'' dedi Zühre. Mırıltı, kargış ve ağıt kalabalığını yararak ortalara doğru geldiler. Alaaddin'in boyunda bacakları kopmuş, yüzü hurdağış olmuş bir cesedin başucuna dikildiler. Nafiye eğildi, adamın kan pıhtıları ve çamurla sıvanan parmaklarını yoklayınca göğsünü yumruklamaktan takatsiz düşen genç bir kadın, ''O bahtsız benim erimdir bacı, başkasına bak.'' dedi. ''Ben herifimin bacaklarını almadan bir yere gitmem. Vermezlerse ocaklara iner, kazmanın girdiği her yeri fellik fellik ararım. Kadının yanında duran ambarcı Ali, kazanın nedenini konuşan gözü yaşlı ölü sahiplerine makul açıklamalar yapmaya çalışıyordu.
Burası madendir arkadaşlar, kaza gelirim demez. Kaza gelir, geldiği zaman da can alır. Bu kazaya da bir kıvılcım sebep olmuş. Ocak mühendisi Tevfik Bey'in dediğine göre vantilatörü çalıştıran motordan mı, yoksa kumanda aletlerinden mi ne, her neyse bir kıvılcım çıkmış.
Kıvılcım çakan makinenin ne işi var ocakta diye bağırdı Hibetullah Hoca. Bütün başlar hocaya çevrildi. İtirazına yakışır bir diklikle ambarcıya doğru yaklaştı. Sırtında dedesinden kalan belleme ya da göte küstü denilen ve yelek gibi bele kadar inen ipten dokunmuş kara bir dervişan aba vardı.
Bizi buranın teşkilatını bilmez sanmayın. En tepede kısım mühendisi var. Onun altında ocak mühendisleri var. Onun da altında başçavuşlar var. Başçavuşların altında da madenciyi çalıştıran çavuşlar var. Bu bir disiplin, bir düzendir. Bu mazbut düzenin disiplinin olduğu yerde kıvılcımın ne işi var?
Sıcak demiri döverken sıçrayan şerarelerden yüzünün rengi pul pul alacalanmış yaşlı bir demirci. Kazanın sebebi Ali'nin anlattığı gibi değil dedi. Ali'yi düdükçü bakışıyla yan yan keserek, kıvılcım her zaman çıkar. Kazmacının kazmasından, lağımcının patpatından, katırın tırnağından her yerden çıkar. Asıl ocakta kör nefes varmış. Kaç sefer söylemişler, dinletememişler. Çavuşlar kör nefes arayıcısını bile kazma işine koşmuşlar. Çalışma hızlandırılmış. Çalışın, çalışmak sevaptır demişler. Madencinin başını kaşıyacak zamanı kalmamış. Zaten başını kaşıyanın yevmiyesini de kesmişler.
Aletler de zaten eskiymiş dedi arkadan biri. Aletlere bakan adam yokmuş. Direksiz, tahkimatsız yerlerde çalışırlarmış. Kopan taş kömür parçaları kaç sefer kaşlayarak inmiş, madenciyi altına almış.
Hibetullah Hoca bakın arkadaşlar diye başlayan ambarcının sözünü, bu işin bakını makını yok diye kesti. Burada yatan cennet mekan insanları vicdanımızın kulağıyla dinlememiz lazım. Bunların ağzından çıkan hiçbir fikrin dili yok. Ama Allah üstümde şahittir ki ben o dilin fevkiindeyim. Burada dağ taş, dere derbent demeden yürüyüp gelen insanlar var. Sabahtan beridir ağlayan bu bahtsız insanların acısı Hazreti Yahya'yı mezarından kaldırdı. Yahya şu anda aramızdadır. Ölülerle dirilerin arasındaki mesafelerdedir.
Sis ve huşu tülüne bürünen bakışlar ölülerle diriler arasındaki boşluklara ve görünmeyen Yahya'ya yöneldi bir anda.
3-5 kömür fazla çıkar. Sonra da şurayı devlet azası gibi dik dik konuş. Olmaz böyle şey. Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle sevap işlenmez. Sevabın hırsı olur mu? Sevabın hesabı kazancı olur mu? Benim bildiğim sevap servetsizdir.
Şam dalında hazin hazin avaz çeken yavrusu ölmüş bir kuşa verdi dikkatini.
Akıl var, izan var.
Kalabalık homurdanarak Hibetullah'ı destekledi. Ayakta durmaktan mecali kesilen ümmü kadın içinde taşıdığı ölünün sırtına binerek iki binanın arasında yükselen çınar ağacına doğru yürüdü. Merak ve korkuyla yaklaştı, asırlık çınarın soluyuşunu dinledi. Dallarına, kabuklarına baktı yakından. Yazık bu kavak ağacına diye iç geçirdi. Beton duvarların arasında rüzgarsız kalmış, kabuğunu atıp kendini yenileyememiş, kurumuş. Çöktü ağacın kabuğu altında çoğalan böcekleri hayal ederek sırtını kocaman gövdeye dayadı. Ocaktan ceset getiren ekibe ve ekibe doğru koşuşan insanlara baktı endişeyle.
Vay diye bağırdı karalar örtülmüş bir kadın. Benim yavlak yepelek oğlum, güzel oğlum, günahsız oğlum. Fındık hasadından sonra düğününü yapacaktım senin. Vay ocağınız kör olsun azgın dinliler.
Ölü diğer ölülerin yanına yatırılırken, bu senin oğlun değil Hacer abla diye homurdandı kadının yanında duran kardeşi.
Baksana Necip'in boyu bu kadar mı? Ocaktan çıkan her ölüyü Necip'e benzetme, yaklaş iyice bak.
Kadın dördüncü kez yanılmıştı. Gözyaşlarını elinin tersiyle sinerek kenara çekildi. Nafiye ile Zühre kalabalığı aralayıp ölüye yakından baktılar. Alevin kavurduğu yüz davul gibi şişmiş, morarmıştı. Bakışlar bilekten kopan sağ ele kaydı. Zühre'yi hafakanlar bastı birden. Titreyen ellerini koynunun altına alarak, ''Bu Alaaddin abla!'' diye ağlamaya başladı. ''Çoraplarından tanıdım.'' Nafiye kafasını çevirip çınarın altında Hurşit ve Abbas'la birlikte oturan ümmü kadına baktı. Ölünün üzerine sarkan kellelerin yorumlarını dikkate almadan çömeldi. Ölünün kunduralarını ve çoraplarını çıkardı ve tabanlarını dikkatle süzdü.
''Boşuna bakma abla, bu Alaaddin'dir.''
''Başın sağ olsun bacı.'' dedi meraklılardan biri. ''Neyin oluyor?''
''Kocamdır.''
''Doğru.'' diyerek doğruldu Nafiye. ''İçime ateş düştü. Ümmü Ana'ya nasıl haber vereceğiz şimdi?'' Çamlı'da kazmacı yedeği olarak çalışan kısa boylu havai bir adam. ''Bu Mevta'nın kim olduğu belli oldu mu bacı?'' diye Nafiye'nin çenesinin altına sokuldu. Kadın adamın ip incecik kızıl dudaklarla çevrilmiş ve konuşmaktan laçkalaşmış ağzına baktı. Perişan bir ruh haliyle ''Belli oldu, bacımın kocasıdır.'' Adamın boynunda sıtmayı def etmek için efsunlu düğümlerle peş peşe düğümlenmiş ve kömür tozlarıyla kararmış bir iplik vardı. Sigarasını çubuğuna yerleştirirken ''Bu da dul kaldı, bana gelir mi acaba?'' dercesine Zühre'yi süzdü tepeden tırnağa. ''Başınız sağ olsun.'' dedi. ''Her ihtimale karşı nabzını bir kere daha iskandil etmek lazım. Madenci kolay ölmez.'' Eğildi, cesedin nabzını yokladı. ''Hakkın rahmetine kavuşmuş.'' diyecekti, vazgeçti. Ayağa kalktı, kibriti çaktı, dumanı derin derin içine çekti. Cesedi bir kez daha süzdü dikkatle. Kopan eli merak etti. Kazmasıyla birlikte kömür yığınlarının altında kalmış olabilirdi. ''Elini almadan şehidi götürmeyin. Bir şehidin gövdesinden kopan bir aza bir başına buralara gömüldü mü, aza gövdesine hasret çeker.'' Sonunda dayanamaz, bağırır, bağırdığı zaman da gömüldüğü yerin altında ocak varsa kazaya sebep olur. Vara geleci Ali dayı vardı. Kavşak dağında bir kurt vurdu. Kurdun kellesini kesti, geceneğin götürdü. Kendisini döven başçavuş talibin ağılına gömdü. Bir ay sonra kurtlar ağıldaki davarı kırıp geçirdi. Nafiye adamı dinlemiyor, kara haberi ümmü kadına nasıl bildireceğini düşünüyordu. Yüksek sesle ağlayıp ağıt yakan yandaki kadının mahareti nasıl olduysa birden dikkatini çekti. Bu kadın kim? Dudağındaki tep haleyi yani uçuğu kaşıya kaşıya kanatan kazmacı yedeği sıtmalı kafasını iki yana sallarken ''Kulak asma'' dedi, ''bu kazada ölüsü yok onun. Zarıncının tekidir, öz göynüğüyle ağlamaz. Nerede bir ölü görse hemen gelir, saçlarını yolar, göğsüne vura vura arşa direk eder feryadu figanını.'' Ölü sahipleri karının ağıtını, ağlayış tertibini beğenirlerse nevhager olarak alır götürürler. Gömmeden evvel ölünün baş ucunda ağlatırlar. 3-5 kuruş da cebine korlar. Nafiye sessiz derin bir ağlayışla kalabalıktan çıkıp ümmü kadına doğru yürüdü. Yaklaştı, korktu, titredi, koca karının önünde çömeldi, ellerinden tuttu. Elleri yılan gömleği gibi ışıltılı, soğuk ve sertti. Kadın Nafiye'nin gözyaşlarından anladı durumu. Kenarları keflenmiş sarımtırak mor göz kapaklarını usulca indirdi.
''Fikretine, hasretine, belana lanet dünya!'' diye ilenerek güçlükle ayağa kalktı. ''Düş önüme, beni oğluma götür!''
Sarsak sancılı adımlarla ceset uğultusuna doğru yürüdüler. Zühre'nin ağlayışından tiksinerek cesedin başucuna dikildi ümmü kadın. Şişmiş ifadesini ve son sözünü yutmuş, yitirmiş yüze baktı. Bebeklerini maden karanlığına doğuran kadınlar ve ilk çığlıklarına tutunamamış ölü bebek yüzleri canlandı hayalinde. Çömeldi parmaklarının ucuyla oğlunun alev tarafından tıraş edilen çıplak kellesine ve alnına dokundu. ''Vay oğul vay, kaderin seni bu ceset katarına mı getirip katacaktı?'' diye mırıldanınca cesedin başucunda konuşanlar sustu.
''Ben bu ağlayışa, bu kargışa ne desem, bu sağış gününe ne desem şimdi? Girmediğim bir yere de zindanı kalmıştı, ona da girdin. Sonunda geldin, firar ettiğin zalim ecele teslim oldun. Ateş nefese teslim oldun. Keşke bu dağlarda bir ala karga, bir çil bakal olsaydın. Söğüt ağacının körpe fışırganı olsaydın. Su kenarında geniş yapraklı bir gabalak olsaydın. Gelip girmeseydin bu 7 katlı karanlığa, bu kör nefese.''
Kendi iç karanlığında hayatı rahatsız etmeden tevekkülle yaşayan dul bir kadın kalabalıktan sessizce süzülüp ümmü kadının yanı başında çömeldi, ses çıkarmadan gözyaşlarını içine doğru akıtmaya başladı. Yeni gelen ve ümmü kadını kalabalığın arka sıralarında atıyla birlikte dinlemeye koyulan eski bekçibaşılardan Veli Kavas, yanı başındaki tumbacı Kamil'e ocaktan şimdiye kadar kaç ölü çıkarıldığını sordu. Tumbacı, Veli Kavas'ın sağda solda bulup ocağa getirdiği madencilerin acı paralarından pay almaya geldiğini, hatta diğer illerden gelen ve Veli Kavas aracılığıyla ocağa teslim edilen, sahipsiz ölülerin ortada kalan yevmiyelerine de sezdirmeden el koyacağını aklından geçirince, ocaktan çıkan ölü sayısını bildiği halde bilmiyorum dedi. Kavasın altında alnının sekisi büyüyüp yüzünü kaplamış ve yalnızca gözlerinin kenarları siyah kalmış peçeli bir at vardı. Tumbacı atın yükselen yaralı seslere karşı daha duyarlı olduğunu, kıçını örgüçlü eğere rehavetle oturtan bu içi eğri adamın ise karanlık hesaplar yaptığını, çığlıkları duymadığını düşündü. O anda mutemedi bulmayı akıl etti Veli Kavas, topukla tepip atı hafiften canlandırdı. Genel Müdür İhsan Soya, kazanın yarattığı sorunların büyüklüğü ve kaza yerine ikinci kez gelmiş olmanın gerginliğiyle görüşmelerini kısa tuttu. Direktiflerini verdi, dağılmış mecelsiz moralleri güçlendirdi, manevi mahiyetiyle tortop olup dışarı çıktı. Sağında İş Mükellefiyeti Müdürü Kadri Yersel, solunda ise yabancı müşavir Lefevre vardı. Cesetlerin başında toplanan insanlarla göz göze geldi. Başını Kadri Yersel'e çevirip, ''Cesetlerin ve kalabalığın uzun süre burada durması doğru değil.'' dedi. ''Künyeleri tespit edilenlerin kamyonla derhal köylerine gönderilmeleri gerekiyor.'' ''Yanma ve parçalanmalardan dolayı künye tespitinde zorluk çekiyoruz.'' dedi Kadri Yersel. Kitlenin bakışını, homurdanışını ve kadın hıçkırıklarını maden idaresine karşı bir hoşnutsuzluk belirtisi olarak yorumladı genel müdür. Ölülerinin acısını yüreklerinde duyan bu insanların, bu kaza sonucunda devletin uğradığı büyük zararı akıllarının ucundan bile geçirmediklerini ve ülkenin böylesine bir duyarsızlıkla birlikte kalkınmaya çabaladığını düşündü. Arkadaşlarıyla el sıkışarak arabasına doğru yürüdü. Arabanın yanında bekleyen şoför kapıyı açtı. Araba hareket ederken kalabalık yaralı bir homurdanışla dalgalandı. Akşama doğru ölü sayısı 50'ye çıktı. Kimlikleri tespit edilenleri yakınlarıyla birlikte köylerine götüren kamyonlar, dönerlerken köylerdeki meraklıları da kaza yerine getirdikleri için kalabalık eksilmek bir yana iki kat arttı. Karanlık yerde yatan ölülerle onlara bakan gözlerin arasına bir duvar gibi girerek ağlayışın gücünü kırdı. Kalabalık ölülerle birlikte tek bir mezar karanlığına girmişçesine sakinleşti. Maden cüruflarının yığıldığı iki tepeciğin arasında bir büyük ateş yakıldı. Maden idaresinden gelen bir ses ateşin üzerine su gibi çullandı.
''Harpten dolayı karartma tedbirlerini harfiyen uyguluyoruz arkadaşlar. Söndürün o ateşi.''
Ateşin sönmesine en çok Nafiye ile Hurşit sevindi. Yüzlerce gözün görüş kudretini yitirdiği bir zaman diliminde baş başa kalacak, davranış özgürlüklerini yaşayacaklardı.
''Oğlumun kopan kolunu almadan bir yere gitmem.'' diye direnen ümmü kadın, onlara yıldızlarla nakışlanmış karanlık bir yaz gecesinin kapısını açmıştı.
Koca karıyı oğlunun cesedini alıp gitmesi için zorlamamalarının bir nedeni de buydu. Toz Hasan'la Gülfem karanlık çökmek üzereyken at arabasıyla Zonguldak'a dönmüşlerdi. Acı çekmeyi seven ümmü kadın cesetlerin başucunda insanlardan duyduğu tılsımlı sözleri iç seslerine ve görüntülere dönüştürerek yaşamakta olduğu acının derinliğine çekilmiş, gelini Zühre ile birlikte kara bir taş gibi kıpırdamadan cesedin başucuna çökmüştü. Hibetullah Hoca'nın sohbeti Abbas'ın hoşuna gitmişti. Söndürülen ateşin yakınında bir grup insanla birlikte onu dinliyordu. Nafiye Hurşit'le baş başa kalmıştı çınar ağacının altında.
Nafiye,
sesleniş ışık gibi yayıldı Nafiye'nin karanlığına. Erkeğin omuzuyla omuzuna dokunuşunu hissetti aynı anda.
Ne var?
Hurşit sağ elini Nafiye'nin toprağa yayılan eline doğru yavaş yavaş yaklaştırdı ve hafifçe dokundu.
Ben isterim ki ölümün olduğu yerde sevdada olsun.
Sıkıntı ve acılarından arınmış gibi oldu kadın. Zor duyumsanan duyumsanınca da büyüleyen bir güzelliğin dalga dalga içine yayıldığını hissetti. Emin olma arzusuyla,
''Sen benim neyime sevdalandın?''
Kurtarma ekiplerinin yeryüzüne yansıyan çabalarına, kimliksiz ölülere ve yıldızlara baktı Hurşit. Yeryüzünü seyreden şu yıldızlar, bakışları gökyüzünde sırça gibi ışıldayan sevdalı insanların gözleri olabilir miydi? İnsan durup dururken sevdalanmaz Nafiye. Yüreklerimizin mayası aynıydı. O mayadan sevda doğdu. Sen yüreği büyük bir kadınsın. Bakışın boş değil, bağrın yufkadır senin. Sende naz yok, can baş kaygısı yok, kimseden korkun yok. Hemen seven bir kadın değilsin. Sen sevsen senin gözlerini dülgerin demir kalemiyle çıkarsalar sevdiğini gene görürsün. Bu dünyada sevmekten başka çaremiz yok Nafiye. Bu acılı günde beni sevdiğini söyle. Yanı başında can dimağının diliyle konuşan saf bir erkek vardı. Ne güzel. Toprağa ve gökyüzüne kulak verdi. Bir yerlerde ak güvercin sürüsünün pırlaşıp havalandığı sanısına kapıldı. Çocuksu bir sevinçle kollarını göğsünde kavuşturdu. Sağ elinin ayısını yüreğine bastırdı. Yenilendiğini, çoğaldığını hissetti. Sen kendini kendi öz karının yerine koysan, düşünsen bana ne söylersin? Ben beni bilirim. Evli de olsam severim. Kimi seversem seveyim. Sevgim sevgiyse günahsızdır. İçimde kaynayan bir pınar varsa ben susuzluğumu o pınarla gideririm. Seni sevdim. Birlikte yaşamamız şart değil. Benim sevgim sende bir yeşerme yaratırsa bu bana yeter. Sürülmüş tohumlanmış tarlaların soluyuşlarını ben çok dinledim. Senin soluk alman bana yeter. Seni düşünmem, seni hayal etmem bana yeter. Dünyanın en güzel sözlerinin can diliyle karanlıkta söylendiğini ve insanın mutluluğunu karanlıktan emdiğini düşündü Nafiye. Sevda kendini belli eder, insanların gözünden kaçmaz. Sonunda adımız çıkar, yuvan dağılır. Yuvanın dağılışını zevkle hayal eden Hurşit, Nafiye'nin sevdadan emin olma eğilimini bildiği için kendisine dağılsın sözünü söyletmek istediğini düşündü. Ben sevgimi sınırlarsam Macide'yi de sevemem. Macide beni sınırladı. Gövdem o sınırın içinde kaldı, gönlüm dışında. Ben böyleyim, sevdayı ayet bilirim. İnsanın yüreğinden kopar, insan ona inanır. Anamın dediğini hatırlarım hep. İnsan söğüt ağacıdır. Sevda da o ağacın gövdesinde biten ökse otudur. Sevda büyüyünce söğüt ağacı olur. İnsan da o ağacın gövdesine biten ökse otuna döner, söğüt ağacını kendi dalı sanır. Ben şimdi bir ökse otuyum. Bana inan, bana güven. İnsanlar sana çok yalan söylemişler belki. İnsanlara itimadın kalmamış. Karanlıkta kendi kendine mırıldanan Grizu'nun dul bıraktığı kara çarşaflı bir kadın belirince sustular. 9 çocuğuna nasıyım ben? Her biri ekmek diye eteğimin bir parçasına asılmış. 9 kazığın gerdiği içi boş kara bir çadırım ben. Kadın çınar ağacının altında yan yana oturan sevdalıları fark etmedi bile. Ucu yanmış eysi bir odun vardı sağ elinde. İnsana noksan gözle bakan yüzlerin karanlıkta çoğaldıkları sanısına kapıldı bir an. Zarımı işitmez azgın bir yara oldu bu karanlık diyerek odunu karanlığın göz bebeğine doğru fırlatıp attı. Cesetlerin üzerinde perende ata ata yükselen odun ümmü kadının yanına düştü. Bismillah diyerek irkildi ümmü kadın. Dipsiz gökyüzü karanlığına baktı. Sen büyüksün ey yeri sakin, göğü devvar eden Allah. Oğlumun kolunu bana buldur. Gözlerini oğlunun ölüsünden ayırmadan elini toprağa basıp yavaş yavaş doğruldu. Harman yerine doğru yürümeye başladı. Bacakları açık ama ayakları birbirine yakın, apışık bir kadın olduğu için penguenler gibi yürüyordu. Ümmü kadın harman yerine varmadan 3 katırla karşılaştı. Katırlardan birisi ayakta, diğer ikisi ise yerde cansızca yatıyordu. Ayakta olan katırın tüyleri grizu patlamasından az sonra çıkan ocak yangınında yanmıştı. Baca ağzına yakın bir yerde olduğu için kurtulan madenciler tarafından yer üstüne çıkarılmış, alevin söndürülmeye başlamasıyla birlikte galerilerde ölüp yolu kapatan katır leşlerinin yer üstüne çıkarılmasında kullanılmıştı. Ümmü kadın karartma yasağına rağmen madencilerin harman yerindeki direğe astıkları madenci lambasının hafifçe aydınlattığı katıra yaklaştı, yakından baktı. Acıdan titriyordu katır. Boynunda bir hamut vardı. Her iki yandan hamuta bağlı birer kendir, katırın arkasında bulunan ölü katırın art ayaklarına bağlanmıştı.
Üçü de yanmış diye mırıldandı ümmü kadın. Ölmeyen ölenleri çekmiş, yer üstüne çıkarmış. Gel gör ki kimse bu garibin aç mı, susuz mu olduğunu düşünmemiş.
Yaşından beklenmedik bir güç gösterisine kalkıştı. Hamutu daraltan sırımı çözdü, zorlayarak genişletti hamutu ve katırın kafasından çıkarıp attı. Çekiye gelmez, ölçüsüz ve acılı bir sesle ''Haydi git'' dedi, ''git karanlığa karış, insanın ayağından kalkan tozdan uzak dur, yanmış kavrulmuş kehribar misali kararmışsın, sulak çayırlara git, rüzgarı mülayim yerlere git, haydi durma, kafanı kaldır, Allah yere baktırmasın, yola baktırsın, git uzaklara git, insanlar seni bulmasın, deryanın kıyısında bir toz ağacı ol.'' Zamkın deryaya düşsün, dalgalar alsın, yeller döve döve kehribar etsin.
Katır dile gelen iyiliği anlamışçasına kafasını kaldırdı. Lamba ışığının erişemediği büyük karanlığa baktı ve ön ayakları tuşlu atlar gibi usul usul yürümeye başladı. Katırın uzaklaştıkça eriyip karanlığa karıştığını izleyen ümmü kadın onu gözden kaybedince toprağa oturdu. Katır koca karının içinde geçmişte yaşadığı acı deneyimlerden oluşan ve dengesini ısrarla arayan hassas bir duygu terazisi bırakıp gitmişti. Kazadan dolayı ocaklara giremeyen gece vardiyası işçilerinin lambahanenin önünden gelen mırıltılarına kulak verdi önce. Toprağı dinledi sonra. Toprak göğü saran gizli ses ve ışık mahşerini tüm incelikleriyle özümlüyor, bağrında milyarlarca kulağa ve duygu duyargalarına dönüşen mahlukata iletiyordu.
Herkes bu ocaklara bir yerini bıraktı gitti diye mırıldandı ümmü kadın. Kimisi gözünü, kimisi bacağını, kimisi kolunu, kimisi ciğerini, kimisi de oğlum misali canını bıraktı gitti. Ha kolu olmuş, ha olmamış, ne fark eder ki?
Kalktı çınar ağacına doğru yürüdü. Gözleri açılmamış bir çift it eniğini emziren ve enikleri sonunda kendi yavrularıymış gibi seven durna kadınla karşılaştı. Kadının saçları kanlı ve tarumardı. Yüzü tomruk düğümünü andıran sıkıntı sihirleriyle dopdoluydu. Eyninde süzülmüş ince bir entari vardı. Memeleri entariyi kavrayarak aşağılara sarkmıştı bezir tulumları gibi. Sağ ayağı çıplak ve yetimdi. Sol ayağında sahtiyandan edik denilen kısa konçlu köhne bir çizme vardı.
''Ben Huda'nın hikmetiyle hadım olan Puluç Habib'in karısı Durna'yım, sen kimsin?''
Künyesini fahş etmese de Durna'yı sesinden tanımıştı ümmü kadın.
''Ha sen misin Durna, ben ümmüyüm.''
Durna'nın akıldan hafif piyade olmasından dolayı hemen çıkaramayacağını düşündü.
''Rahmetli lambacı Necdet'in karısı ümmü, Alaaddin'in anası.''
Deminden beri gecenin yaydığı sesler ile ocaklara giremeyen gece vardiyası işçilerinin mırıltılarını yorumlayıp hayra yormaya çalışan Durna,
''Boşuna bekleme ümmü'' dedi. ''Ölüler buluştular, görüştüler, esenleştiler. Meleklerin atlarına binip Sırat Köprüsü'nden geçtiler. Boşuna gitme arkalarından. Yel gibi yel sen de yetişemezsin. Şerri ziyanı unut, sancına sahip çık. Oğlunun cesedini al git. Gitmeden evvel kıçını bir ağaca daya, dağ başından eteklere çağıl çağıl inen suları dinle, er kuşunun ötüşünü dinle. Ben bu acıyı çekemedim, tökezidim, tepe üstü tekerlenip düştüm, her yanım yara bere içinde kaldı.
Ümmü kadın Grizu'nun patladığı ocağa doğru hızla uzaklaşan Durna'yı izlerken karanlığı dinledi. Baykuşları veya su çağıldayışlarını anlamak için kalçalarını topraktan kaldırıp ağaçlara dayayan ve derin derin ağlayan kadınları hayal etti. Bir sel yarıntısı, bir kurumuş dere yatağı olsa da uzansam, usul usul ölsem. Çınar ağacının altına geldiğinde Nafiye ile Hurşit'in sır sırta vererek kafalarını ağaca dayayıp hafiften kestirdiklerini fark etti. Cesetlerin başucunda iç çeken, içli içli ağlayan, mırıldanan insanlara kulak verince ağacın dibinde oturmaktan vazgeçti. Gelini Zühre'nin yanına gidip onunla birlikte cesedin başucunda sabahlamaya karar verdi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 190.